Ayrım 23, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 235. 9. Annemi yitiriyorum. Sonunda delegasyon başkanlığına Büyükelçi Kamuran Gür'ün atandı. Benimle konuşmasında, işleri yine sen yürütürsün, protokol işlerine ben bakarım demişti, öyle de oldu. Ocak ayı bana hep korku vermiştir. Ocak ayında tutuklandım, Ocak ayında babam öldü, Ocak ayında birkaç kez ameliyat geçirdim. Yıl 1972. Ocak ayındaydık. Bir sabah delegasyona gittiğimde Kamuran Bey'in beni görmek istediğini söyledi ikimizin ortak sekreteri Matmazel Bugor. Halinde bir tuhaflık vardı. Kamuran Bey'in odasına girdim. Birkaç arkadaş daha vardı odada. Hepsinin yüzü gergin. Büyükelçi, Erhan Bey bugünlerde Ankara'ya gitmeyi düşünüyor muydunuz dedi. Buz gibi oldum. İçimden, tamam dedim. Adamlar şimdi de bana taktılar, merkeze alıyorlar. O çok kısa süre içinde aklımdan neler geçmedi ki? McCarthy'ciliğin ortalığı kasıp kavurduğu günlerdi. Ankara'ya dönmek bir yana, o günlerde pek çok aydının başına geldiği gibi gözaltına alınma da vardı hesapta. Öte yandan Yaprak henüz anaokuluna gidiyordu ama Yiğit lisede okuyordu. Yıl ortasında okulu bırakması çok kötü olurdu. Bütün bunları o birkaç saniye içinde düşünürken bizim Toyota'da gelmişti aklıma. Bir türlü satamamıştık arabayı. Birkaç gün içinde nereden alıcı bulacaktık? Arabayı seviyordum. Sevmesine ama henüz Türkiye'de de tanınmayan bir otomobili götürürsem en küçük arızada ortada kalacağız demekti. Soğukkanlılığımı bozmamaya çalıştım. Hayrola dedim büyükelçiye, bir terslik mi var? Duraksadı, yanıma yaklaştı, omzumu okşadı. Bu sabah Ankara'dan aradılar dedi. Annen çok hastaymış, gitsen iyi olur. Çeneme yumruk yemiş gibi oldum. Bu hasta sözünün salt beni alıştırmak için söylendiğini hemen anladım. Güçlükle ölmüş değil mi dedim. Kimse sesini çıkarmadı. Sonra yine Kamuran Bey, istersen bugün akşamüstü kalkan Ankara uçağına binebilirsin dedi. Hemen THY'ye telefon edildi. Yer yokmuş ama beni kokpitte götürebilirlermiş. Öyle de oldu. Çok sisli bir Ankara gecesinde Ankara'ya ulaştım. Annemi evdeki odasında bir battaniyeye sarılmış buldum. Yüzünü açtım, çocuk gibiydi. Öptüm, vedalaştım. Sevgili eniştem rahmetli Atilla Bölükbaşı ile bu koşullarda tanıştım. Kaderin acı bir cilvesi, onun ölüm haberini de yine yurt dışında Yiğit'i görmek için gittiğim Brüksel'de bulunduğum bir sırada alacaktım. Ancak 12 Eylül junta darbesinden kaynaklanan çok zor koşullar nedeniyle onun cenazesine yetişemedim. 10. Toyota satılıyor. Artık Toyota'ya güvenim kalmamıştı. Toyota henüz Fransa'da tanınmadığı için Paris'te Toyota'nın elden çıkarılmasına da olanak bulunmadığını aklım kesmişti. Ne yapacağımı bilemiyordum. Çok sevdiğim arabaya her sabah ya yolda başıma yine bir iş çıkarırsa korkusuyla biniyordum. Derken birden aklıma İsviçre'de bulunan bir arkadaşımız geldi. Aslında Paris delegasyonumuzda görevli olan Sermet Pasin, o da 12 Eylül askeri darbesi döneminde ne akla hizmetse bakanlık yaptı. Aslında çok kibar, efendi bir hariciyeciydi. Uzun sürede uluslararası bir müzakereye katılmak üzere İsviçre'ye, Cenevre'ye geçici görevle gönderilmişti. Bir telefon konuşması sırasında durumu anlatınca Sermet, İsviçre'de Toyota'ların iyi bir piyasası olduğunu, arabayı oraya götürebilirsem kolayca müşteri bulunabileceğini söyledi. Nisan ayındaki Paskalya tatilinden yararlanarak Toyota'yı Cenevre'ye götürdüm. Gerçekten de bir gün içinde alıcısı çıktı. Bir günde de işlemler tamamlandı. Paramı aldım, beklemedim. Bu kez treni atlayarak Paris'e döndüm. Şurasını belirtmemde yarar var. Skodalar dahil bana en çok eziyet çektiren araba bu Japon arabası olduğu halde onunla yaptığımız keyifli yolculukların, o güzel hatlarının ve konforunun hatırı için olsa gerek ailece o araba hakkında kötü düşünemiyoruz. Yine açıklamamda yarar var. Sözünü ettiğim Toyota 1968 modeliydi ve henüz Avrupa'da tanınmadığı için Fransa'da bakım servisi yoktu. Bugünkü Toyota'ların günahına girmek istemem. O arabayı bana satan Japon diplomatın da günahı yok. Adamcağız gerçekten Kanada'ya gidiyordu. Arabanın bir fabrikasyon hatası yüzünden kusurlu çıkacağını da bilemezdi. Ama örneğin bizim ekmekçi arabası dediğimiz panel Skoda arabayı tatile çıkmadan önce götürdüğüm servisteki ustanın salt 3-5 kuruş fazla kazanmak için fren hortumunu değiştirdim dediği halde değiştirmemek suretiyle bizi Ilgaz dağlarında ölümle baş başa bırakmasını doğrusu bağışlayamıyorum. 11. Sorumlu insan, sorumlu vatandaş olmak. Geçen gün bir yakınımın üniversite hocası olan eşi bir büyük mağazadan satın aldığı karnabaharın içinin çürük çıkması üzerine nasıl üşenmeyip çürük karnabaharı alıp mağazanın sorumlusuna götürdüğünü, sıkı bir tartışma ve pazarlıktan sonra karnabaharı iade ederek parasını geri aldığını anlatıyordu. Sanırım dinleyenlerin hepsi ben dahil 3 kuruşluk karnabahar için hocanın yaptığını içimizden eleştirmiş, belki de alay etmiştik. Oysa hocanın yaptığı doğruydu. İnsan daha ucuza alabilecekken pahalıya aldığı bir mal için yakınmakta haklı sayılmaz. Ama ayıplı mal satan, ayıplı iş yapan kişileri hocanın yaptığı gibi suçlamak, hatta kamuya duyurmak sadece kişisel bir hak değil bir toplumsal görevdir dedi. Bize o fren hortumu yüzünden az kalsın dağdan aşağı yuvarlayabilecek kadar büyük sorumsuzluk yapan ustayı şikayet etmem, hatta dava açıp sonuna kadar takip etmem gerekirdi. Kim bilir o usta kaç kişinin canını yakmıştır. 12. Neden spor araba? Bugün artık değil öyle Simca Vedette gibi 8 silindirli, bizim Toyota gibi gaz pedalına dokunur dokunmaz 100 km hıza ulaşan bir spor araba kullanmak, yakında akıllı uslu giden bir otomobili kullanmanın bile sakıncalı sayılabileceği bir yaşa gelmiş olmama karşın, televizyon ekranlarında otomobil fuarları gösterilirken ne o son derece konforlu, binbir marifetli hiper lüks arabalara, ne de o arabalara sunuculuk yapan birbirinden çekici yarı çıplak foto modellere bakıyorum ama gözlerimi spor arabalardan ayıramıyorum. Bunun nedeni ne olsa gerek diye düşünürken, bu kitaba bir çeşit ön söz yazdığım zaman düşündüklerim aklıma geldi. Otomobil, bugün artık yalnız insanları bir yerden başka yere taşıyan bir araç değil, onları yaşadıkları sınırlı mekanların dışına bir hamlede alıp götüren bir özgürlük aracı haline gelmiş bulunuyor. Tabii kimilerinin bu araçla kendilerini özdeşleştirerek direksiyon başına geçer geçmez bütün kuralların dışına çıkmak, bir bakıma dünyaya hükmetmek tutkularını gerçekleştirmeye kalkmalarını, otomobilin insanlara sunduğu olanaklara karşı çıkarak değerlendirmemek gerekir diyorum. 11. 1971 model Opel Rekord. 1. Yeni araba kokusu. Paris'e ilk gidişimizde Türkiye'ye dönerken bir Ford Taunus almış ve çok memnun kalmıştık. Toyota satılınca bu kez bir Opel Rekord ısmarladık. Model değişikliği olmasına karşın görünüşüyle Taunus'tan pek farklı değildi. Bu da onun gibi beyaz renkliydi. Toyota'nın yarış atını andıran ince silüeti yoktu ama bize daha fazla güven veriyordu. Aslında gönlümüz iki kez kullandığımız ve iki seferinde de bizi çok rahat ettirmiş olan bir Opel Kapitan istiyordu ama yeni bir Opel Kapitan'ın fiyatı bütçemizin üstündeydi. Temiz, bakımlı, az çok konforlu ikinci el bir arabanın da kendisine özgü nitelikleri vardır. En azından o zamanki teknoloji açısından zorunlu olan motorun açılması için gerekli bir sürenin geçmesi gerekmez. Buna karşılık fabrikadan yeni çıkmış bir arabanın koltuğuna oturur oturmaz burnunuza gelen bir yenilik kokusu vardır ki ben onu basım evinden yeni çıkan bir kitabımı ilk olarak elime aldığım zaman duyduğum tatlı mürekkep kokusuna benzetiyorum. 2. Tatil düşleri. Opel'imizde bir süre Paris içinde dolaşıp antrenman yaptıktan sonra yaz tatili hesapları yapmaya başladık. 1972 yaz tatilini yine Türkiye'de geçirmeyi düşünüyor. Yolda İtalya ya da Yunanistan'a uzanıp bir tatil beldesinde bir hafta dinlenmek istiyorduk. Milano Maritima'daki bir haftalık tatil çok hoşumuza gitmişti. OECD Turizm Komitesi'nde delegeler arasında yaz tatilinde gidilecek yerler konuşuluyordu. O arada yanıma gelen Yugoslavya delegesi hiç Adriyatik sahillerine gidip gitmediğimi sordu. Yugoslavya'nın turistik bir atak yaptığını, çok yeni ve ilginç siteler kurulduğunu anlattı. Broşürler verdi. Türkiye'ye giderken yol üstünde bir hafta kalacak bir yer aradığımızı öğrenince, eğer Adriyatik sahilindeki yerlerden birisine gitmeye karar verirsek yardımcı olacağını vaat etti. Evde haritayı ve broşürleri inceledik, bize ilginç geldi. Özellikle 4 yıldızlı otellerin konumu ve fiyatları hayli çekiciydi. Üstelik bir haftalık tatilden sonra oradan Ljubljana yoluyla Türkiye'ye daha kolay geçerdik. Karar verdik. Yugoslavya delegesine söyledim. Bir hafta sonra telefon ederek yerlerimizin ayrıldığını haber verdi. Haziran ortalarında yola çıktık. 3. Yugoslavya macerası. Bu kez yine Kuzey İtalya yoluyla Trieste'den Yugoslavya'ya geçtik. Yolda bir gece Milano'da kaldık. Çocukların ünlü Diome Kilisesi'nin önündeki görkemli alanı dolduran güvercinlerle oynaşmaları pek hoştu. Dubrovnik'e kadar yollarda, çevrede pek ahım şahım değildi. Ama sahile inince görünüm güzelleşti. Bize ayrılan yerler deniz kenarında yepyeni ve şirin bir tatil beldesinde, görünüşü hayli gösterişli yepyeni bir oteldeydi. Bu bölgeye 7-8 tane modern otel yapılmıştı. Kalacağımız otel de çok konforlu görünüyordu. İltimaslı olduğumuz ayrılan odalardan belli oluyordu. Otelin denize bakan köşesinde karşılıklı iki odada kalacaktık. Yiğit'le Yaprak bir odada, biz öbür odada yatacaktık. Odalarda klima vardı. Her şey yepyeniydi. İlk müşteri galiba bizdik. Yol yorgunluğu nedeniyle sabah uyuyakalmışız. Kahvaltının sonuna zor yetiştik. Açık büfe deniyordu ama sert bir peynir, neredeyse kurumuş bir reçel, tazeliği kuşkulu bir tereyağından başka yiyecek kalmamıştı. Kahve de buz gibiydi. Bunu geç kalışımıza vererek pek aldırış etmedik. Kahvaltıdan sonra hemen odalarımıza dönerek mayolarımızı giyip aşağıya indik. Plaj ve deniz pek güzeldi. Çocuklar kumda şato, havuz, ortaçağ kaleleri yaparken biz de yanımıza sokulan, bulunduğumuz beldede oturduklarını söyleyen insanlarla sohbet ediyorduk. Sohbet diyorum çünkü bunlar Türkçe konuşan Müslüman boşnaklardı. Bizim Türk olduğumuzu öğrenince yaklaşmışlardı yanımıza. Çekingendiler, yavaş yavaş açıldılar. Rejimden pek hoşnut olmadıkları anlaşılıyordu. Sırplara ayrıcalık tanındığından, Müslümanlara kötü davranıldığından şikayetçiydiler. Deniz, güneş, sohbet derken yine geç kalmıştık. Duş yapıp yemek salonuna döndüğümüzde herkes yemeğini bitirmişti. 4 yıldızlı bir otelin menüsünde bize verilen broşüre göre her öğün her biri 4'er çeşit 4 kap yemek bulunması gerekiyordu. Oysa garson geç kaldığımızı bahane ederek ısmarladıklarımızın hiçbirinin kalmadığını söyledi. Öğle yemeğinde de bir çeşit kıymalı yumurtaya talim ettik. Bu duruma en çok biftekten başka bir şeyi ağzına koymayan Yiğit içerlemişti. Akşam yemeğine bu kez erken gittik. Ne var ki şöyle deniz kenarında şarabımızı yudumlayarak keyifli bir akşam yemeği hayal ederken, daha kadehimizden ikinci yudumu alırken garson bu kez de bize yemek servisinin saat 9.30'da kapanacağını ihtar etti. Bu durum sabrımızı taşırdı. Akşam odaya çıkınca ne yapacağımızı düşündük. Daha önce İtalya'da çok güzel bir hafta geçirdiğimiz Milano Maritima, Adriyatik Denizi'nin tam karşı kıyısındaydı ve karşı kıyıya sefer yapan bir araba vapuru olduğunu öğrenmiştik. Ertesi sabah otel müdüriyetine giderek o gün ayrılacağımızı bildirdim. Müdür şaşırdı, sebebini sordu, anlattım. Gidip araba vapuru biletlerini aldım. Otele döndüğümde müdür telaş içinde beni bekliyordu. Durumu Belgrad'a bildirmiş, çok üzülmüşler. Müdür bize bir hafta boyunca yine aynı yerdeki 5 yıldızlı bir otelde bedava tatil ikram edeceklerini söyledi. Teşekkür ettim ama artık biletlerimizi de aldığımızı söyledim. O gün öğle yemeğine kalmadan araba vapuruna binerek karşı kıyıya geçtik. Sosyalizmi katı devletçilik sanan bir rejimle turizmin bağdaşamayacağı ortadaydı. Milano Maritimo'daki Otel Brazil bizi yine düş kırıklığına uğratmadı. Ayrılırken yine aynı sevecenlikle ve dostluk gösterileriyle uğurladılar. Bize hazır içinde bir şişe Chianti şarabı, çocuklara değişik armağanlar verdiler. Daha sonra yine klasik yoldan Yugoslavya ve Bulgaristan üzerinden memlekete geldik. Arabanın kullanımı rahattı. Çok yorulmadım. Tabii o zamanlar gençtim. 4. Gezmeler. İstanbul'da Marmara Eylesi'nde birkaç gün kalıp dinlendikten, denize girip biraz daha yandıktan sonra Ankara'ya doğru yola çıktık. İzmit'i geçtikten sonra sağda deniz tarafındaki ağaçlık alanda bir takım genç adamların koşuşmaları dikkatimizi çekti. Neşecan, deniz gezmiş ve arkadaşlarına benzediklerini söyledi. Ben direksiyonda olduğum için ayırt edemedim. Polisle Arsène Lupin'vari dalga geçen gençler adeta halkın sevgilisi konumundaydı. Ne var ki oyunun böylece sürüp gitmeyeceği açıktı. İçimizde ağır bir sıkıntı vardı. Her an her şeyin olabileceğini hissediyorduk. Bir tarafta derin devletin gizli güçleri, halklarını sevmekten, halklarının iyiliğini düşünmekten başka suçları olmayan gencecik öğrenci liderlerini çatı katlarına pusu kurmuş keskin nişancılarıyla yok ediyor. Öte yandan aslında savunduklarını sandıkları fikirler hakkında bile doğru dürüst bilgi sahibi olmayan bir kısım gençler, sözüm ona ideolojik ayrılıklar, farklılıklar nedeniyle kendi aralarında vuruşuyorlar. Memleket hızla içinden çıkılması zor bir anafora sürükleniyordu. Kendimizi yurt dışında bu boğucu labirent havasından uzakta olduğumuz için mutlu saymaktan çok hiçbir şey yapamamaktan ötürü suçluyorduk ama yine de yaşam sürüyordu. Bir çeşit duyarsızlık içinde kendimizi o kaotik ortamdan soyutlamaya çalışarak yeni arabamızda Türkiye'ye turistik bir gezi yapmaya gelmiştik. Gümüldür'de Merkez Bankası kampında Merkez Bankası Genel Muhasebe Müdürü olan eski hesap uzmanı rahmetli Tarık Hatusil'in ayırttığı yerde yeni tanıştığımız dostlarla çok güzel günler geçirdik. Bir dostumuzun eşinin ördüğü içki şişesi fanilesi hala salonumuzdaki süsler arasında yerini koruyor. 15 gün göz açıp kapayıncaya kadar geçti Gümüldür'de. Gezdik, tozduk, çamlık korularda piknikler yaptık, sonunda tatilimiz bitti. Dönüş yolculuğu olaysız geçti bu kez. 5. Napolyon yolu. Sonbahar ayları OECD'nin en yoğun çalışma dönemi olur genellikle. Yıllık ekonomi bakanları toplantısının hazırlıkları yapılır. Komitelerde daha sonra konseyin onayına sunulacak karar tasarıları tartışılıp kotarılır. Özellikle de Türkiye için bir yandan ekonomik programının incelenmesi, bir yandan konsorsiyum bünyesinde yardımcı müzakereleri bu dönemde delegasyonun hareketli bir çalışma içinde olmasını gerektiriyordu. Tempo henüz yükselmeden yıllık iznimin kalan birkaç gününü Fransa'nın güneyinde kullanmaya karar verdik. O zamana kadar bir türlü bir fırsat yaratıp Côte d'Azur'u gezip görememiştik. Sabah yine çok erkenden yola çıktık. Geceyi Valence'de geçirdikten sonra ertesi sabah erkenden Nice'e indik. Henüz turizm mevsimi kapanmamıştı. Kıyı boyunca uzanan ünlü Promenade des Anglais bulvarı çok kalabalıktı. Bulvar boyunca uzanan mimari açıdan hoş bir bütünlüğü olan çok katlı apartmanların alt katlarındaki kafeler tıklım tıklımdı. Bütün koyu dolduran ince kum plajlarında sabah saatlerinde bile yer bulmak meseleydi. Güneşliklerin altlarında kumlara sere serpe uzanmış genç kadınlar bir mayo defilesinde bulunduğumuz izlenimini uyandırıyordu. Üstsüzler artık olağandı. Hava bize göre biraz serin olduğu için denize girmeyi göze alamadık. Nice'den Cannes'a ve Monaco'ya geçtik. Buralar bir aristokrat kenti havası taşıyan Nice'e göre daha bir tatil beldesi görünümündeydi. Monaco'da ünlü gazinoya girmemezlik edemezdik. Neşecan ilk kez rulet oynama zevkini tattı. Gözden çıkardığı 500 frank birkaç kez gitti geldi, sonunda tabii olan oldu. Birkaç bin kazanıp tatilimizi birkaç gün daha uzatma düşlerimiz suya düştü. Buraya kadar gelmişken İtalya tarafına geçip Sanremo'yu görmemek olmazdı. Sanremo'da şirin bir tatil beldesiydi ve görkemli kumarhanesi dolup taşıyordu. Bir 500 frank da oradaki rulete kaptırdıktan sonra dönüş yoluna girdik. Hava güzel, biz neşeliyiz. Çocuklarla birlikte Eau de la Lune'ler, Frère Jacques'lar, hatta Marseille'ler söylüyoruz. Derken yolda bir acayiplik olduğu dikkatimi çekti. Ben Paris otoyoluna girmek istiyordum ama bir yıl önce İsviçre'de olduğu gibi yine yolu şaşırmış, ikinci derecede bir yola sapmıştım. Bu yolda dağlara doğru kıvrıla kıvrıla yükseliyordu. Yanlışlığı epeyce geç fark ettiğim için geri dönüp dönmemekte kararsız kaldım. Üstelik dağ yolunun manzarası o kadar güzeldi ki nasıl olsa tatildeyiz, yetişmemiz gereken bir işimiz yok deyip yola devam ettik. Yer yer cam damacanalar içinde rengarenk sular satılıyordu. Sular dağlardan, herhalde geçtikleri yerlerin jeolojik özellikleri nedeniyle böyle renkli akıyormuş. İçimleri de çok nefisti. Yanlışlıkla saptığımız bu yola Napolyon yolu denildiğini öğrendik, dinlenmek için durduğumuz bir beldenin lokantasında. Meğer Napolyon Bonaparte ilk sürgün yeri olan Elba Adası'ndan kaçıp Paris'e doğru yürürken bu dağ yolundan geçmişmiş. Yol o kadar hoştu ki yanılgımdan dolayı hiç pişmanlık duymadım. 6. Pigalle. Paris'te ilk gelişimizde Erhan Işıllar'la birlikteydik daha çok. İkinci gelişimizde ticaret müşaviri rahmetli İbrahim Ünal ve eşi Sevim Ünal ve çocuklarıyla birlikte olduk sık sık. Paris içinde, civarında, Fransa'nın ilginç köşelerinde birlikte gezip dolaştık. İbrahim Ünal'ın gözleri rahatsız olduğu için arabalarını eşi Sevim kullanıyordu. Paris'te tek başına gitmeye çekindiğimiz gece kulüplerini ziyaret ettik. Bir gece eşimin doğum gününde birlikte Pigalle pornografik gösteriler yapan sözüm ona tiyatrolardan birini görmeye gittik. Caddede yürümek adeta olanaksızdı. Kollarımızdan tutup çekiştiriyordu cazgırlar. Sonunda bir tanesine girdik. Kötü bir şampanya içerek, yaş ortalamaları 50'nin üstünde bir takım çıplak kadınların sahnedeki sözüm ona şovlarını seyrederken hepimizin suratı asıktı. Kendimizi dışarı zor attık. Bir kahveye gidip oturduk. O zaman dördümüzü de bir gülme krizi aldı. İçeridekilerin şaşkın bakışları altında dakikalarca sürdü kahkahalarla gülüşümüz. 23. ayrımın sonu, sayfa 245.